Muhterem kardeşlerimiz, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ne kadar büyük bir nimet olduğunu Cenâb-ı Hak bize tebliğ ediyor. İlk okunan Tevbe suresindeki sonundaki ayetler, içinizden bir peygamber gönderdik buyuruyor. Yani tanıyorsunuz, biliyorsunuz ve size de çok merhametli, Rauf ve Rahim. Cenâb-ı Hak hiçbir peygamber üzerine bu Rauf ve Rahim iki sıfatı birden kullanmıyor. Yalnız Rasûlullah Efendimiz'e. Demek ki şefkat ve merhametin zirvesi. Ondan sonra okunan ayet, Ahzab suresi 21. ayet okundu. Ey müminler, andolsun ki Rasûlullah senin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Yani Allah rızasında istikametlenenler, ahiret yakın haline gelenler, ahireti unutmayanlar için Allah'a çok çok zikredenler için bir üsve-i hasene. Örnek. Kıyamete kadar gelen bütün insanlara örnek. Her mesleğe örnek, her karaktere örnek. Ondan sonra okunan ayet-i kerime Cenab-ı Hak yine devamında ey peygamber biz size hakikaten bir şahit dini tebliğ eden bir müjdeci ve bir uyarıcı, ikaz edici olarak gönderdik. Üç vasıfla. Sıracan Münira buyuruluyor. Sırac bir nakta güneş bir manada. Münir de ay. Yani Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Yani burada öyle güzel bir teşbih var ki Cenab-ı Hak sırac biliyor. Nasıl güneş gündüzün en kuytu yerleri bile aydınlatıyor. Hiçbir yer ışıksız kalmıyor. Gece de mehtabın güzelliği yine bir güzellik. Bir huzur hali. Demek ki beşeriyete Cenab-ı Hak bütün insanlığı gece ve gündüzle ihya edilmesine bir davet. Yani nasıl bir güneş gündüzü ihya ediyor, ay geceyi ihya ediyor. Demek ki Rasûlullah Efendimiz öyle bir Cenab-ı Hak sanat harikası ki gecemizi ve gündüzümüzü ihya ediyor. Ondan sonra okunan ayet 56. ayet. Şüphesiz ki Allah ve melekler peygambere çokça salat ederler. Allah salat ediyor rahmeten lil âlemin olarak. Kıyamet ayında bütün melek, ins, cin, nebatat, hayvanat hepsine rahmet. Melekler de duacı, salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Ondan sonra okunan ayet-i kerime Hucurat suresinde Cenab-ı Hak burada bir nezaketi bildiriyor. Yani Rasûlullah Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir büyük lütfu olduğunu, nasıl sünnetine bir itina göstereceğiz. Nasıl Rasûlullah Efendimiz'in çok büyük bir nimet olduğunu idrak edeceğiz. Ey iman edenler, Allah ve Rasûlü'nün önüne geçmeyin. Yani ne emrettiyse o. O izin takip etmek. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah işitendir ve bilendir. Ondan sonra ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Daha evvelden rahat konuşuyordu ashâb-ı kirâm. Kendi aranı konuştuğu gibi. Fakat bu ayet indikten sonra çok Efendimiz'in çok kısık sesle konuştular. Birbirine seslendiğiniz gibi peygamber yüksek sesle seslenmeyin. Yoksa farkına varmadan amelleriniz boşu çıkıverir buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yani demek ki burada şunu biz görüyoruz ki sünnet-i seniyye nasıl bir titizlik göstereceğiz. Yine burada bir hatıra var. İmam Malik Medine imamı Ravza'da İmam Malik Hazretleri. Halife Ebu Cafer Mansur geliyor. Bir takım sorular soruyor İmam Malik'e. İmam Malik de cevap verirken halife biraz hiddetle sesini yükseltiyor. Yani yüksek sesle konuşuyor. Bir azamet ifade eder gibi. İmam Malik diyor ki burada sesini kıs diyor. Halife burada sesini kıs diyor. Bak diyor, senden çok faziletli insanlar üzerine Allah'ın ayeti indi, ihtar indi buyuruyor. O zaman diyor ki Ebu Cafer Mansur, peki diyor, ya imam diyor, burada diyor, dua ederken diyor, Ravza'ya mı döneyim diyor, Kâbe'ye mi döneyim diyor. Sadece burada diyor, Ravza'ya dön diyor. Bütün Âdem aleyhisselam son insana kadar bütün gelen insanlar onun şefaatine muhtaç buyuruyor. Burada da bir ikaz, tabi burada bu bir takva. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine itina göstermek bir takva alameti oluyor. Diğer ayetin devamında cahillerin durumundan bahsediyor. Cenâb-ı Hak buyuruyor yine, Eğer Allah'ı seviyorsanız, Cenab-ı Hak bir ölçü koyuyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'e sevgi, Cenâb-ı Hakk'a olan sevgidir. İhmal, Allah korun Cenâb-ı Hakk'a olan muhabbetin kısmen zaafa uğramasıdır. Yine men yudûyur Rasûlâ fakat etâ Allah. İmam Ahmed ibn Hanbel Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de diyor, 33 yerde diyor Cenâb-ı Hak, Rasûlullah'a itaat emrediyor buyuruyor. 33 yerde. Demek ki bu sünnet-i seniyye olan bir hassasiyetimizi. Zaten bu veladet kandili de bizim bir muhabbetimizin bir ifadesidir. Yani bu muhabbeti devam ettirmek, bu veladet kandilini devam ettirmek. Yine İbn Abbas diyor radıyallahu anh, Allah-u Teâlâ kendi katından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Daha kıymetli bir mahluk yok, melekler dahil. Cenâb-ı Hak ondan başka birisinin hayatına yemin de etmemiştir. Yalnız Efendimiz'in hayatına le amrüke buyuruyor. Onun hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Bütün insanlığa örnek. İnsanda tecelli eden bir mucize Rasûlullah Efendimiz. Onun asrına yemin ediyor, vel asri. Onun beldesine la uksu bi hazel belet ve ente hüllün bi hazel belet. Bu beldeye yemin ederim ki sen bu beldede oturmaktasın buyuruyor Efendimiz'e. Yine nübüvvetine Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin, sırat-ı müstakim üzeresin. Yine Cenab-ı Hak sırat-ı müstakim üzerinde olanlara bir müjde veriyor Fussilet suresinde. Şüphesiz Rabbim Allah'tır deyip sümmestakamu istikamet üzerine gidenler üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izi üzerine gidenler üzerine melekler iner. Onlar korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Ölüm anında, kabre girişte ve kıyamette kalkışta. Dünyada zor zamanlarda onların bir yardımı gelmesi. Ve Cenab-ı Hak'ta dost olabilmek. Yani demek ki Rasûlullah'la sallallahu aleyhi ve sellem dost olan Cenab-ı Hak'ta dost oluyor. Cenab-ı Hak'ta dost olan da Cenab-ı Hak o zor gün, ölüm zor an, kabir hayatı var, diriliş var, zor anlar hep. Orada لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ O kullar, Allah'la dost olan kullar, korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Yani Rasûlullah Efendimiz'le dost olabilmek, Cenâb-ı Hak'la dost olabilmeyi vâbeste. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Cenâb-ı Hak terbiye etti. Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyuruyor. Yani o 40 sene peygamberlik gelene kadar Cenab-ı Hak terbiye etti. Demek ki bir Müslümanın zemininde güzel ahlak olacak. Cenab-ı Hak da o terbiyeyi Rasûlullah Efendi vasıtasıyla ümmete tebliğ ediyor. Mahlukat içinde eğitime en muhtaç olan insandır. Hayatta en zirve sanatta insan yetiştirmektir. Hiçbir şey bu sana icra eden en büyük sanatkarlar da peygamberlerdir. Dolayısıyla da eğitimcilik bir peygamberlik mesleğidir. Ve eğitimliğin en büyük rehberi de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bizler Efendimiz'in terbiyesine girebildiğimiz kadar Rabbimizin terbiyesine girmiş oluruz. Zira Efendimiz bizler için bir numunedir. مَنْ يُدُّ Rasûlullah ve fakat اَتَى اللّٰهُ buyuruluyor. Yine Cenâb-ı Hak yardımını bildiriyor. فَتَّقُ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُ اللّٰهُ Eğer siz takva sahibi olursanız, Allah da size öğretir. Hak, şer, batıl ve Cenab-ı Hak ne öğretir? Dostluğunu öğretiyor. Efendimizin mazisine baktığımız zaman, peygamberlikten evvelki haline baktığımız zaman Efendimiz bir eğitimci değildi. Ne kimsenin talebesiydi, ne de kimsenin hocasıydı. Lakin Cenab-ı Hak onu öyle bir muallim olarak yetiştirdi ki talebeleri olan ashâb-ı kirâm en seçkin ve mümtaz bir toplum oldu. İslam'ı cihana yaydı. Asıl saadet medeniyeti yani faziletler medeniyeti inşa etti. Hatta İslam metodolojisinin meşhur simalarında İmam Karafi diyor ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir eğer mucize olmasaydı onu o cahiliye devrinden nasıl bir asıl saadet medeniyeti çıkardı? Onun en büyük bir mucizesiydi buyuruluyor. Fakihler, müçtehitler, müfessirler, muhaddisler, mütefekkirler, mutasavvıflar onun talebesi olarak sır ve hikmetlere aşina oldu. Hulafâ-i Râşidin, Ömer bin Abdülaziz gibi, Osmanlı'nın o ilk, o devirde o mümtaz padişahları gibi mümtaz insanlar yetişti. Daha evvel baktığımız zaman nasıl efendim bir eğitimci değildi, nasıl Cenâb-ı Hak onu öyle biriydi, bütün kainata eğitimci oldu. Yine Efendimiz daha önce bir kumandan değildi. Ne eğitim, ne tecrübe olarak bu yönde beşer tarafından bir yetiştirilmemişti. Bir harbe de girmemişti. Fakat öyle müstesna bir kumandanlık sergiledi ki, emsali görülmedi. Savaşta bile merhamet tevzi etti. Bedir'de susuz kalan düşman geldi, su üstüne su verdi. Zor zamanlar daim merhametten ayrılmadı. Taif'te melekler geldi, şu iki dağa çarpalım, buranın halkı helak olsun, ya Resulallah dedi, izin vermedi. Döndü, o halkın imana kavuşmasını dua etti. Yine Uhud'da Efendimiz'in iki dişi kırıldı. Ya Resulallah beddua et dediler. Yok dedi, ben de merhamet ve rahmet peygamberiyim buyurdu. O daha evvel bir halk idaresinde bulunmamıştı peygamberlikten evvel. Çobanlıktan başka bir şey yoktu. Fakat onun kurduğu Medine Site Devleti, medeniyetin zirvesi oldu. Cahiliye devri, saadet devrine döndü. Zalimler pençesinin kan gönlüne dönen çölleri, adaletiyle bir huzura kavuşturdu. O daha evvel bir hukukçu değildi. Hakimlik, mahkeme, içtimâ adamızın hiçbir tecrübesi yoktu. Lakin Cenâb-ı Hakk'ın terbiyesine öyle yetişti ki, onun veda hutbesi en mükemmel ve en müstesna bir insanlık beyannamesi oldu. Değişmez bir anayasa oldu. İnsanoğlu kardeşliği ondan öğrendi. Efendimiz'den bir misal, din kardeşliğini üç gün görmese sorardı. Uzaktaysa, seyahatteyse onu dua ederdi. Evindeyse ziyaret eder, hastaysa şifa dilerdi. Ve ümmetine de, ümmetine dua etmesini, yani bir Müslüman din kardeşine dua etmesini arzu ederdi. Sık sık sorardı, ey ümmetim bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Hep kalbi kırıklar. Onun gönlünü tedavi etme. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin en üst seviyesinde, zirvesinde yaşamış. Muhtaç bir kardeş varsa onu daima kendine tercih etmişti. Mesela Hendek Harbi'nde Câbir Efendimiz'i gördü, midesi içine çökmüştü açlıktan. Davet etti, gitmedi. Bütün cemaati toplayarak gitti. Baştan onlara ikram ettirdi, sonra kendisi aldı. Beşeriyet, gerçek hak, adalet, hukuku ne olduğunu ondan tahsil etti. Buyurdu ki, o nihayet ben de bir insanım sizin gibi. Aranızda bazı kimsenin hakları bana geçmiş olabilir. Üstünden ridasını attı. Kimin sırtını vurmuşsam, işte sırtım. Gelsin vursun. Kimin malını bilmeden almışsa, işte malım gelsin alsın buyurdu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini toplumdan mesul görürdü. Ondaki nezaket, zarafet bambaşka bir güzellik arz ederdi. Muhataplarının gördüğü hataları ve kusurları karşısında onu bir nezaketle ifade ederdi. Bana ne oluyor ki ben şöyle şöyle görüyorum. Galata rüyeti kendine izafe ederdi. Ya filanca filanca filanca ne oluyor ki böyle böyle yapıyor gibi. Sahabe onun simasını anlardı zaten. Susardı. Siması o kadar bir aksederdi ki müsbete veyahut da menfiye sahabe simasından anlardı. Mesela bir gün Ravza'ya girdiler. Efendimiz mihraba kadar yürüdü. Mihrabın önünde bir tükürük gördü. Birdenbire o sima değişiverdi. Sahabe hemen anladı, tükürüğü kapattı. Ondan Efendimizin rengi yerine geldi. Bir deve eti yenildi. Deve eti yenilen biri insanlık muktezası bir yellenme oldu. O utanmasın diye deve eti yiyenler yeniden abdest alsın buyurdu. Nezaketin, zarafetin zirvesi. Efendimizin ömrünün her anı hizmetle geçti. Hizmet edenleri de çok severdi. Kendisi de Ravza'ya yapılırken taş taşıdı. Hatta sahabe biz taşırız dediler. Yok dedi, ben de Allah'ın rahmetine muhtacım buyurdu. Hizmet edenlerini de çok severdi. Mümine bir kadın, Ravza'nın kumlarını temizlerdi, yıkardı. Bir gün onu Ravza'da göremedi, sordu, nerede bu kardeşiniz dedi. Efendiler, o vefat etti. Niye bana haber vermediniz dedi. böyle hizmet eden bir kimseye niye haber vermediniz dedi. Kabrini sordu, kabrine gitti, dua etti orada. Efendimizin eşsiz vefa misallerinden birinde Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Bir kez de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret maksadıyla yaşlı bir kadın geldi. Ona çok sıcak, samimi bir sohbet geçti. Yaşlı kadın ayrıldıktan sonra, ''Yâ Rasûlullah, bu kadına çok alaka gösterdiniz. Kim olduğunu merak ettim.'' dedi. Efendim buyurdu ki, Hatice radıyallahu anha hayattayken bize gelip giderdi. Bir vefa. Hatice validemize o kadar Efendimiz ona meftundu, o Efendimiz'e meftundu. İlk Hira'dan indiği zaman, bana kim inanır dediği zaman, Hatice validemiz, ilk mü'mine benim dedi. Senin öyle bir farikalarım var ki, sana herkes inanır dedi. İlk teselliyi Hatice validemizden aldı. Hira'dayken ona yemek taşırdı. O ambargo zamanında üç sene bütün servetine Müslümanlara vakfetti. Efendimiz köleler ve efendiler şeklinde toplumu parçalayan sınıf farkını tamamen ortadan kaldırdı. Yani bir kast sistemi diye fakir, zengin vesaire hiçbir fark köle, efendi diye onu kaldırdı. Medine çarşısından bir köle satılıyordu. Köle Müslüman olmuştu. Köle alanlara iki şart koştu. Ben dedi, ezanla beni bırakacaksın, Rasûlullah'ın arkasında namaz kılacağım dedi. Sahibi de müsaade etti. Efendimiz her mescide girişte gözü köleyi arıyordu. Kalpten kalbe akış var, cez ve incizap kanunu. Köleyi göremedi, efendi nerede kölen dedi. Yani iş mi verdin, ondan mı gelmedi? Yok dedi, ya Rasûlullah hasta dedi. Bütün ekâbiri hadi dedi, şimdi köleyi ziyarete gideceğiz dedi. O mümkün değil, yok öyle bir şey. Köle bir tahta parçasında bir farkı yok o zaman. Yine göremedi, yine sordu. Sahibi dedi ki, ya Rasûlullah bir vefat anında dedi. Sekâthâne gir dedi. Hadi dedi, hepimiz yine gideceğiz dedi. Vefat edinceye kadar yanında bulundu. Cenaze namazı kıldı ve gömüldü. Mekkeliler dediler ki, biz Rasûlullah Efendimiz'e her türlü iman üstüne bütün meşakkatlere katlandık. Fakat köleye bizden daha çok alaka gösterdi. Medineliler dediler ki, biz her inen ayete semînâ ve atâ'nâ dedik, hemen tatbikata girdik. Allah Rasûlü'nü mesûd ettik, mesrûr ettik, fakat köleye daha çok itibar gösterdi. Bunun üzerine, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ayeti indi. Allah indinde en keremliniz, en çok takva sahibi. Şimdi burada demek ki bu köleye neyi görüyoruz? İki şeyi görüyoruz. Bir, Rasûlullah Efendimiz'le beraber olmak, bir de öyle bir namaz kılmak istiyor ki Rasûlullah arkasında kılacak ve huşu içinde kılacak. Demek ki kalpte bu takvanın iki büyük alametini görüyoruz. Kalbimizde Rasûlullah Efendimiz olması. Daima her işimde şunu düşünmemiz zaruri. Acaba Allah Rasûlü benim yanımda olsaydı tebessüm mü ederdi, müteessir mi olurdu? Ticari hayatta, evladımı yetiştirirken, aile hayatında vesaire. Yine Efendimiz buyuruyor, köleler, yani onlar harp esiri. Yani İslam daima harp esirini kaldırıyor. Onlar çok şefkatliydi. Onların kardeşlerinizi yediğinden yedirin, içinden içirin. Bir de bugün düşün, bir de o zaman düşünün. Hatta Eshâb-ı Kirâm diyor ki, Bedir'den diyor, Medine'ye dönerken, o diyor, esirleri diyor, zaman zaman biz inerdik, onları develere alırdık. Onları develere bindirirdik. Efendimiz de yediğinizden yediğinizden içinizden içireceksiniz. Fazla yük vermeyeceksiniz. Tabii şey yaparsanız serbest bırakırsanız şu kadar şu kadar şu kadar ecirler vardır buyurdu. Ebu Zer'i Efendimiz çok severdi. Bir gün gafleten kölesine sert davranan şahit oldu. Evet çok üzüldü. Ebu Zer dedi, sen hâlâ cahiliye adeti üzerine misin dedi. Devamlı Allah'ın yarattığına zarar verme var mı sende dedi. Meşrebine uymuyorsa o zaman azat et dedi, fazla yük yükleme dedi. Yüklendiğin zaman da ona sen yardımcı ol buyurdu. Var mı dünyada böyle bir şey? Görüyoruz bugün. Suriye'yi görüyoruz, Arakan'ı görüyoruz, emsal yerleri görüyoruz. Efendimiz'in veda hutbesi bir insanlık beyannamesidir. İnsanların yaptıkları bütün anayasalar zamanla eksik kaldığı için devamlı değişmekte. Fakat Efendimiz'in hayat ölçüleri ve kaideleri her asırda canlılık ve tazeliğini koruyor. Bir mucize. Yine Efendimiz, ben rahmet ve savaş peygamberiyim buyuruyor. Bu çok mühim. Yani en çetin savaşlarda dahi rahmet ölçüleri getirdi. Dahi merhamet ve şefkat tevzi etti. Nitekim Bedir'de, Bedir Harbi bir gün sonra kılıç kılıca gelecek müşrikler, harp başlamadan önce, bir gün önce gelip Efendimiz'in bulduğu kuyudan su istediler. Sahabi vermek istemiyor, Efendimiz yok dedi, verin dedi. Daha savaş başlamamıştı, bir gün vardı. Yine bir gün kendisinden müşriklere lanet edilmesi istendi. O ise yok dedi, ben de rahmet peygamberiyim dedi. Ben lanetçi olarak gelmedim, âlemle rahmet olarak geldim dedi. Bu İslam'ı tebliğ için Taif'e gittiği zaman Taif halkı kendini taşlamışlardı. Allah razı geri dönmüş, derin kederle yürürken Cenab-ı Hak Cebrail ile dağlar meleğini gönderdi. Melek ne istersen yapacağım dedi. Yeter ki sen emret ya Resulallah dedi. Şu iki dağ birbirini çarpayım, Taiflerin hepsinin başına geçireyim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem, hayır dedi. Ben Cenab-ı Hakk'ın onların neslinden sadece Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şey şirk koşmayacak kimseye çıkarmasını diliyorum dedi. Yine Efendimizin gönlü affedicilikte muazzam bir derya misaliydi. Mekke fethinden kendi 20 küsur sene zulmedenlere karşı af ilan etti. Tam kısas yapılacak zamandı. Hatta kızı Zeynep'i şehit eden Habbar bin Esved geldi. Kızını şehit etmişti. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye geldi. Efendimiz affetti ve sormadı bile, niye böyle yaptın benim kızıma diye. Ve sayılı İslam düşmanlarına hepsi geldiler. Ne var dediler? Resulullah Efendimiz aff var buyurdu. Muhterem kardeş dediler. Tevazuunda zirveydi. Bir kişi geldi, Efendimiz'in karnının titremeye başladı. Manevi heybetinden muhakkak ki. Ey kardeşim sakin ol dedi. Ben bir kral ve hükümdar değilim dedi. Annelerini kastederek Kureyş'te güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının ben dedi yetimiyim dedi. Efendimiz diğer bütün mahlukata Halik'in nazarıyla bakardı. Yanık bir karınca yuvası gördü, dehşete kapıldı. Allah'ın verdiği canı kıymaya kimin hakkı olabilir dedi. Hangi vicdan yakabilir? Mekke fethine giderken yolda dişi bir köpek yavrularını emziriyordu. Öbür taraftan geçin buyurdu. Deve üzerine sohbet eden insanlar gördü. Yerde sohbet olmaz mı dedi. Niye hayvanları izzet ediyorsun buyurdu. Deve zekat deveni teslim ederken bakın evinize götürün. Toz toprağı hayvanı bırakmayın. Yıkayın. Sütü alırken de tırnaklarınızı ev halkı kessin. Tırnaklarını memelerine batırmasın. Tamamen sütü çekmesin, yavrularını bıraksın. Yine hak dostları da hep aynı minvalde gidiyorlardı. Mesela Beyazı Bistami'nin önünde bir merkebi dövüyorlardı. Beyazı Bistami Hazretleri o kadar mahzun oldu ki inikas baldırından kan akmaya başladı. Hep Efendimizin ölçüleri. Yine bir torbasında bir karınca gördü. Yemek yediler bir ağacın altında. Yolda karınca götür döndü. Vatan cüda etmeyeyim dedi. Karıncayı ağacın altına bıraktı. Bir de bugün memleketin tardiline, o Suriyelilere, şeylere bakın, Arakanlara. Yani İslam nasıl bir medeniyet? Efendimizin şöyle bir güzel bir şeyi vardır bize bir tembihatı. Allah'ı nimetleriyle perverde kıldığı için sevin. Hep Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle perverdeyiz. Yani nimetleri bir tefekkür etmek Cenab-ı Hakk'ın. Onunla sevinin. Beni de Allah'a sevdiğiniz için sevin. Cenab-ı Hak gönderiyor. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin. Onlar bir rahmet bereket insanlarıydı. Yine diğer bu husus, dünyadaki en mesut aile yuvası Resulullah Efendimiz'in yuvasıydı. O yuvada dünyaya ait bir dünyalık yoktu. Huzur vardı, ruhaniyet vardı, rıza vardı. Dolu dolu saadetler vardı. Nitekim bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberin hanesi saadetine gelmişti. Odanın içine şöyle bir göz attı. Her taraf bomboştu. Evin içi hurma yaprağına örülmüş bir hasır vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine yaslanmıştı. Kuru hasır Resulullah Efendimiz'in mübarek teninde izler bırakmıştı. Bir köşede de bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında çivide asılı eski bir su kırbası bulunuyordu. Hepsi bu kadar işte. Hazreti Ömer bunları görünce içini çekti bir, ah dedi. Kendi kendini tutamadı, gözleri dolu dolu ağlamaya başladı. Efendimiz sordu, Ömer niye ağlıyorsun dedi. O da, ya Resulallah ben niye ağlamayayım dedi. Kayzerler, Kisralar, bütün o krallar nimetler içinde yüzüyor. Sen ise Allah'ın Resulü'yle kuru bir hasır üzerine yaşıyorsun dedi. Allah sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer dedi, dünya onların dedi, ahirette senin, benim, bizim olmasını istemiyor musun dedi. Demek bir müstani olabilmek, ruhani istidatlarımızı inkişaf ettirebilmek. Yine buna benzer Abdullah İbn Mesud şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerine yatmış uyumuştu. Uykudan uyandığı zaman hasır üzerine yan tarafında iz bırakmıştı. Biz de ya Resulallah sizin için bir döşek edinsek dedik. Buna Efendimiz benim dünya ile alakam ne kadar ki? Ben bu dünyanın bir ağacın altına gölgelenen sonra da orayı terk edip giden bir yolcu gibiyim. Daima Efendimiz Allahümme la ayşe illa ayşül ahire buyurdu. Varlık zaferlerde taşmamak, şımarmamak esas hayat ahiret hayatı. Yoklukta da zaruretlerde de yine ah uf dememek, yüksünmemek. Onun yine orada la ayşe illa ayşül ahire buyurdu. Hendek'te çok sıkıntılar çekti, açlık, soğuk vesaire. Orada işte o sıkıntılarda esas hayat ahiret hayatı böyle. Mekke'nin fethine girerken büyük bir zafer, sakalı devenin sırtına değiyordu. Bir şey halinde giriyordu. Bir şükran, bir teşekkür Cenab-ı Hakk'a. Büyük bir zaferdi. Yine orada bir etraf bir taşkınlık olmuş. Şımarma mı la ayşe illa ayşul ahire buyurdu. Esas hayat ahiret hayatıdır. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz'in yuvasında hak rızası vardı. Ruhaniyet vardı. Bunun getirdiği derin bir muhabbet vardı ve bu muhabbet bütün dünyevi istekleri bertaraf ediyordu. Asla ashâb-ı kirâmın yuvasına bir lüküs, gösteriş, kibir yoktu. Bencillik yoktu, fedakarlık vardı yuvalarda. Asr-ı saadet yuvalarında. Cimrilik yoktu, cömertlik vardı, diyargâmlık vardı. İsraf yoktu, kanaat vardı. Sahip olduğu yüksek merhameti Efendimiz Rauf ve Rahim açlığını unutturacak kadar geleni dağıtırdı. Ayşe validemiz buyuruyor ki Resulullah'ın aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği ana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Dilesek doyabilir fakat sallallahu aleyhi ve sellem İhsar'da bulunuyordu. Onun dağıtması, dağıttaki o şevk, heyecan, o merhametindeki açlığını unutturuyordu. Ebu Talha diyor geldim diyor Eshab-ı Suffa'ya baktım diyor. Resulullah Efendimiz diyor mide içine geçmeye iki büklüm olmuştu diyor. Kur'an talim ediyordu buyuruyordu. Yine Efendimizin bir güzel talimatlarından bir hadis-i şerif. Hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Halbuki insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Mutlaka çok yemesi gerekiyorsa çok ibret. Mutlaka çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemek, üçte birini içeceği, üçte birini de nefese havaya bıraksın. Yani oburluk asr-ı saadet tanımayan bir hayat tarzıydı. Efendimiz daima yuva burcu burcu saadet rayyaları kokuları yayılırdı. Hiçbir erkek zevcisini Allah Resulü'nün mübarek sevdiği gibi sevemez. Hiçbir hanım da beyini Efendimiz hanımların tarafından sevildiği kadar sevemez. Hiçbir evlat babasını Fatıma annemizin Hazreti Peygamber sevdiği gibi sevemez. Hiçbir baba da evladını o sevemez. Yani bizler de yuvalarımızda o saadet hanesinin ruhaniyetinden ne ölçüde nasip alabilirsek inşa edebilir hanelerimiz o kadar mesut olur. Onun için düğünlerimiz büyük bir ruhaniyetle başlamalı. İhtilatlar olmamalı. Sohbetlerle fakir, fukara, garip, zengin, fakir hepsinin iştirakiyle ellerimizi Cenab-ı Hakk'a iltica ederek o şekilde düğünlerimize başlamalıyız ki Resulullah Efendimizin o mesut yuvasından bir inikas olsun. Yine Efendimizin ne güzel bir şeyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevcen herhangi bir ihtilaf mevzu bahis olduğunda münakaşaya mahal verilmemesini arzu ederdi. Derdi eşinizin bir kötü huyunu görüyorsunuz. Güzel huyunu düşünün, ona göre hiddetinizi bertaraf edin. Yine buyursun, en hayırlınız, ailenin en güzel muamelede bulunanızdır. Bir mümin hanımını buğz etmesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Bugün kadına şiddet diye bir şey çıkıyor. Hiç İslam'da kadına bir şiddet var mı? Rasûlullah'ın talimatları nasıl? Hiçbir bizim büyüklerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin daha öteye gidelim, ta asr-ı saadet kadar hiç ailelerinde bir kadına şiddet var mı? Anne en muhterem bir mevkide. Cennet onun ayakları altında. Bugün şiddet var esas. Yani İslam dışı yerlerde şiddet var. Çünkü İslam sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nebevi hayat terörle mücadele. İnsana olan terör kalktı, kölelere olan terör kalktı, hayvanlara olan terör kalktı, nebatata olan terör kalktı. Mühim bir hadis-i şerif var. Bana dünyanızdan salihâ kadın, namaz ve güzel koku sevdirildi. Namaz gözümün nuru. Bu çok mühim bir hadis-i şerif. Sevdiren kim? Cenâb-ı Hak sevdiriyor. Neyi sevdiriyor? Salihâ hanımı sevdiriyor. Aileyi kuran hanım. Demek ki ailelerimiz, yavrularımızın, kızlarımızın salihâ hanım olmasına dikkat etmemiz lazım. Bunun için nerede yetiştireceğiz? Kur'an müesseselerinde. Zira Cenâb-ı Hak وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا فِي شِفَاءٍ وَرَحْمَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Biz Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak indirdik buyuruyor. Fakat tutup da orada saadeti değil de çıkmaz sokaklarda ararsak o zaman olmaz. Arkamızdan kötü bir miras bırakmış oluruz evladımıza. Gözümün nuru namaz buyuruyor. Demek ki namaz cemaatle kılınacak. Efendimiz namazların cemaatle kılınmasını arzu ederdi. Camilerimiz tenha kalmayacak. Dört duvar olarak kalmayacak. Cemaatle ihya olunacak. Diğer bir husus tabii güzel koku. İslam bir nezaket, zarafet istiyor. Mümin dâmi her şeyle güzel olacak. Hatta yine ayet-i kerime buyuruyor. Her secde edinize güzel elbiseler giyinin. Bir huzura çıkıyoruz. Yine Efendimiz yaşadığı asır asır saadet eyledi. Nereden bu cahiliye toplumun içinden bir asr-ı saadet çıktı. Bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Onun terbiyesinde yetişen ashâb-ı kirâm'da çok ayrı hususiyetler vardı. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun ufacık bir yumurtadan, ağacın meyvenin yok denecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsalleri derin derin tefekkürler başladı. Güneşi küçük bir aynada seyreder gibi Allah Resulü'nün haliyle hallenme gayeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, israf sahabi çevresini ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. Sahabi nesli Allah bizden ne ister? Resulullah bizi nasıl görmek ister düşüncesi heyecanı içinde yaşadı. O sahâbî nesli çağlar ve zamanlar şekillendi. İnsanlığa bir asr-ı saadet ikram edildi. Muhtelif o yabancılardan da bir metiyeler var. Ben uzatmayayım sohbetimizi. Velhâsıl bu Efendimiz'i yine Cenâb-ı Hak ne kadar çok seviyor ki ayrı bir misal. Biz namazdayken birine selam versek, selamu aleyküm desek ve aleyküm selam desek namazımız bozulur. Fakat namazdayken biz Teyyat okurken Efendimiz'e selam gönderiyoruz. Demek ki Cenâb-ı Hak namazda bile bizi Efendimiz'e hatırlatıyor. Ondan sonra salavatlarda hatırlıyoruz. Ne kadar seviyor ki onun mescidini diğer namaza göre bin misli fazilet olduğunu Cenâb-ı Hak lütfediyor. Yine bir kıssa, Halid bin Velid, İslam ordusu komutanı bir seriye gitmişti. Bir yerden geçerken, oranın aşiret yesi Müslüman efendim görmemişti. Dedi ki Halid dedi bana dedi sen dedi Allah'ın gördün dedi bana bir anlatsana dedi. Anlatamam dedi. Niye dedi gücüm yetmez dedi. Ya dedi bildiğin kadar senin görebildiğin kadar anlat dedi. Ben de yalnız dedi sana şunu söyleyeyim dedi. Onu dedi, gönderen Cenab-ı Hak olduğuna göre var sen onun kadrini kıymetini düşün dedi. Efendimizin gönlünde ne vardı? Bizim gönlümüzde ne var? Onun gönlünde hidayet bekleyen insanlar vardı. Mümin olmuş fakat takvaya erişmemiş kimseyi takvaya eriştirmenin endişesi ve gayreti vardı. Hidayete erdirmek için de Çin'e gönderiyordu, Semerkant'a gönderiyordu, Kayraman'a gönderiyordu. Dünyanın dört bir tarafına Eshâb-ı Kirâm'ı gönderiyor, seferber ediyordu. Eshâb-ı Kirâm da sevine sevine gidiyordu. Allah Resulü'nün gönlünde ben yer edeceğim. Allah'ın ben rızasını kazanacağım diye. Eshâb-ı Kirâm'ı zaaflarını tek tek hallederdi. Birisi gelirdi, "Ya Rabbi benim için ne hayır vardır?" derdi. Mesela sinirli asıl bir "Lâ tagdab" buyurdu, gadaplanma. Tekrar "Lâ tagdab, lâ tagdab." Diğeri gel, "Senin için ne var, benim için ne faziletler var?" "Annendir" buyurdu. Demek anne ihmal vardı onda. Tekrar yine "Annen, yine annen dördüncü babandır" buyurdu. Velhâsıl başka bir delikanlı gelir, yanlış bir şey isterdi. Kötü bir şey isterdi. "Her şeyi yapayım, bana müsaade et" derdi. "Sen bunu annenin yapmasını ister misin?" derdi. "Bacının yapmasını ister misin? Halanın teyzenin yapmasını?" "Yok ya Resul, istemem" der, tövbe derdi. Velhâsıl herkese, hâlet-i rûhîsine göre zaaflarını terbiye ederdi. Daima Allah için gayret vardı. Ahsen-i takvim bir karakter, en güzel bir karakter ümmetinin erişmesini arzusu vardı. İncelik, şefkat, hissiyat, duygu, zerafet ve lettâfet vardı. Kendisi rahmeten lil âlemindi, ümmetinin bir rahmet insanı olmasını istiyordu. Özellikle ümmetinin muzdaripleri, kimsizleri, yaralıları, yoksulları vardı. Gözü yaşlı masumlar vardı, çaresizler vardı. Belalar altı inleyen kanadı kırıklar vardı. Hepsinin derdi Rasûlullah Efendimiz'in yüreğindeydi. Ve onunla tabi Eshâb-ı Kirâm'ın yüreğine ilka edildi. İşte o Eshâb-ı Kirâm, lüküs ve israf düşkünlüğü yoktu bugünkü gibi. Kanaat vardı, cömertlik vardı. Allah için infak vardı. İslam'ın güzel yüzünü göstermek vardı. Hakkı tutup kaldırmak vardı. Zalimlerin zulmüne engel olan mazlumlara imdad etmek vardı. Sadece Cenab-ı Hakk'a değişene tevekkül vardı, teslimiyet vardı. Cenab-ı Hakk'ın korkusu ve sevgisi vardı. İrfan ve ihsan vardı. İşte muhteşem bir faziletler medeniyeti böyle bir medeniyette yok bugün maalesef. Yani o bir devirdi öyle. Tabi burada oradaki müminler neden temizlendi? La ilahe. Enaniyetten temizlendi, benlikten. "Ben" demedi, "Sen ya Rabbi" dedi. İntikam yoktu, affedicilik vardı. Kibir yoktu, tecessüs yoktu, israf yoktu. Haksızlık, hırs, kibir, zulüm, tamah, yalan, kin, fitne, gıybet bunlar kalpten silindi. Ne geldi kalple? İlahi muhabbet girdi. Tevazu, hakşinatlık, merhamet, cömertlik, adalet, hizmet, hamiyet, kanaat. El-emin, es-sadık olabilmek, ihsan, insaf, vakar, haya, hüsn-i zan, affedicilik, sabır, ikram, ihlas ve edep, illa edep. Bunlar kalbe nakş oldu. İşte böyle bir faziletler medeni inşa edildi. Efendim bu velâdet kandili dolayısıyla bu ay Efendimiz'e yakınlığımızı gösterir. İmam Kastanali vardır, bu Buhari şârihi. Bu bir kıssa nakleder. Abbas radıyallahu anh, amcası Efendimiz, kâfir olan kardeşi Ebu Leheb'i rüyada görür. Rüyada der ki, "Ebu Leheb, halin nasıl?" der. Tebbet yedâ sûre indi amcası. "Cehennemdeyim" der. "Acıklı bir azab içindeyim" der. "Yalnız pazartesi günleri azabım hafifliyor. Zira cariyem Süveybe, bugün bir yeğenin dünyaya geldiği müjde verdi. Ben de sırf akrabalık asabiyetse bile sevindim, hürsün" dedim ona. Yani bir kişi arttık diye. Çünkü böyle bir akraba asabiyeti vardı. Kıraat ve hadis âlimi İbnül Cezeri diyor ki, bir de Allah düşmanı diyor, Rasûlullah düşmanı, sırf akrabalık asabiyetle sevindiği için azabı hafifletilirse, bir mümin de Rasûlullah Efendimiz'e ümmet olma sevinciyle, Rabbül evvel ayında Efendimiz'e olan muhabbet sebebiyle ümmet-i Muhammed olmanın sevinci sadakalar verir. Sohbetlere der, Kur'an-ı Kerim ve hadis okutursa kim bilir nasıl bir ecre nail olur. Öyleyse müminler bol bol manevi sohbetler yapıp feyizleri tazelemeli. Efendimiz'e olan muhabbeti tazelemeli. Bu mübarek ruhani istifade edebilmek için kâine farikâda Efendimiz'e aşkına gönüllere sofralarını açarak ümmetlere ziyafet vermeli. Fakir, garip, yetim, çaresiz kimse her türlü iyiliği yaparak mahzun gönülleri, yorgun gönülleri irşad etmeli. Ona sadaka sevindirmeli ve Kur'an okumalı ve Kur'an-ı Kerim'i okutmalı. Sadece bir şey soruluyor çok. Bu malum çarşambayı perşembeye bağlayan gece oluyor. Oruç tutalım mı, tutmayalım mı diye soruluyor. Burada iki tane görüş var. Burada oruç tutmak, Peygamber Efendimiz bizzat kendisinin doğduğu güne bir itibarı var. Ben diyor, pazartesi günü doğduğum için oruç tutuyorum diyor. Pazartesi oruç tutmadan bir sebebi, pazartesi kendisi doğduğu gün olarak, bugün dünyaya geldim buyurmuşlardı. Yani bunun bir şükranesi olarak oruç tuttuğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bir mümin, ümmet-i Muhammed'den olma şükranesi olarak oruç tutabilir. Bu güzel bir davranıştır. İkinci görüş, Efendimiz'in cihana çeşitli bir bayram, yani bir sevinç günü telakki edilir. Bu için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günde oruç tutulmaz. Bunun yerine hayır hasenatta bulunur. Efendim hürmet olma sevinci, fakir fukara sevindirilir. Bu iki niyette var. Tutulsa da güzel, tutulması yine ona ümmet olma sevinciyle sadaka vermek, o da güzel. Yani tutulsa da tutulmasa da ikisi de güzel. Fakat mühim olan o günün bir ruhaniyetini yaşamak ve tatmak. اِنَّمَا الْاَعْمَالِ بِالنِّيَاتِ Demek ki kardeşler, biz veladet kandilinde Efendimiz'in muhabbetini sorgulamalıyız ve muhabbeti arttırmaya gayret etmeliyiz. Bir insan sevdiğini unutmaz. Her fırsatta onu yad eder. Bir kimse çok büyük bir iyiliği gördü kimseye, ömür boyu kalbinde taşır. Ki bundan büyük bize de bir iyilik olamaz. Ebedi hayatımız onun irşadına muhtaç. Bekir Efendimiz ona kavuşmanın derdindeydi. Kızım Ayşe, bugün ne gündür dedi. Baba, pazartesi dedi. Aman kızım dedi, ne olursun beni hemen vefat eder etmez hemen Allah Resulü'nün yanına götür dedi. Abdullah bin Zeyd oğlu gelip baba dedi, bugün Resulullah Efendimiz intikal edince elini kaldı, ya Rabbi dedi, al bu gözleri dedi. Artık bu gözler ondan başka bir şey görmesin artık dedi. Ondan sonra bugünün göreceği bir şey yok dedi. Seyyid Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına girdiği zaman mahzen gibi bir yerden 10 sene irşadına devam etti. İmam Nebevi Hazretleri karpuzu Allah Resulü böyle mi keser, böyle mi keser, böyle mi diye görmediği için karpuz yemedi. Tabi bunu biz yapsak olmaz. Demek kalp o seviyeye çıkacak ki öyle olacak. Sakalı şerifi Eshâb-ı kirâm kapışıyordu. Yine Efendimiz Kesvâ denilen bir devesi vardı. Şifa-i Şerif'te Kazı İyas Hazretleri buyuruyor. Bu diyor, deve diyor, Allah da vefat ettikten sonra yemedi, içmedi, kendisini diyor, çöllere attı diyor. O şey öldü gitti diyor. Bir deve, bir hayvan. Onun aşkı. Yine bu Efendimiz'in en çok üzerinde olduğu seherlerdi. Bu Efendimiz'i ne kadar seviyor, seherleri ona göre ihya etmemiz icap eder. Efendimiz zaman zaman çıkıp dolaşır da seherlerde ümmetim nasıl diye. Bilhassa namaz farz olduktan sonra seherler ihya ediliyor mu, edilmiyor mu tereddüte girdi, dolaştı. Her şeyden virt sesleri geliyor, Kur'an sesleri geliyordu, tesbihat geliyordu. Sevinerek hâni saadetlerine döndü. Cenâb-ı Hak vel müstavfîne bil eshâr buyuruyor. Sâciden ve kâimen buyuruyor. Sücdeden ve kıyâmen buyuruyor. Çok âyet-i kerime var. Cenâb-ı Hak bizlere davet ediyor. Velhâsıl bu son sözümüz olarak, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim en büyük gönül servetimiz. En büyük lütuf Cenâb-ı Hak. En büyük devlet. Bütün dünya nimetleri bizim olsa, Süleyman aleyhisselâm kadar varlıklı olsak, Allah'ın Resulü'nü tanımamış olsaydık bunun ne kıymeti olurdu? Zira bu dünyamızdaki ömrümüz de dünyada faniliğe mahkum. Hep kabir taşlarında hüvel bâkî yazar. Her şey fani. Fakat Resulullah Efendimiz'i tanıyıp ona can-ı gönülden tabi olmanın getireceği huzur ve saadeti sonsuz.